Ayrım 4.
Eğer kalabalık içeri girip onları ayırmasaydı birbirlerini öldüreceklerdi. Kudoleyev ve Tiverzin karşı karşıya duruyorlardı. Kafalarını ileri uzatmışlar, neredeyse alınları birbirine değecekti. Öylesine öfkelenmişlerdi ki söyleyecek söz bulamıyorlardı. Arkadaşları ikisinin de kollarını geriden sımsıkı kavramışlar, bırakmıyorlardı. Bir iki kere vücutlarını kıvırıp bükerek kendilerini tutan kollardan kurtulmaya çalıştılar. Bu yüzden ceketlerinin düğmeleri koptu, gömlekleri yırtıldı. Çevrelerindeki gürültü, patırtı bitmek bilmiyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. ''Keskiyi elinden alın, keskiyi alın, adamın kafasını yaracak. Yavaş ol Piotr, yavaş dostum, kolun kırılacak. Bunlarla ne demeye uğraşıyoruz yahu, ayırın şunları, bir yere kilitleyin olsun bitsin.'' Tam o sırada Tiverzin insanüstü bir güçle kendini tutanların elinden kurtuldu, kapıya doğru atıldı. Çevresindekiler onu yakalamak için koştular. Ama Tiverzin'in fikrini değiştirdiğini, yeniden kavgaya başlamak niyetinde olmadığını görünce kendi haline bıraktılar. Tiverzin kapıyı peşinden gürültüyle kapatarak dışarı çıktı. Arkasına bile bakmadan yürümeye başladı. Nemli sonbahar akşamı bir pelerin gibi Tiverzin'i sarıp içine aldı. ''Sen onlara yardım etmek istiyorsun, onlar da ellerinde bıçakla insanın üstüne geliyorlar.'' diye söylendi. Nereye gittiğini bilmeden yürüyordu. Tiverzin'in çevresinde bayağı yalancı bir dünyanın bulunduğunu fark ediyordu. Karnı tok, sırtı pek güzel bir kadın kurulduğu arabadan bu pis, kafasız işçi kalabalığına bakma yürekliliğini kendinde bulabiliyor, bu evrenin kurbanlarından olan ayyaş bir herif de kişisel kinini kendi soydaşlarından çıkarmaya çalışıyordu. Tiverzin bu düzenden hiç şu anda olduğu kadar nefret etmediğini hissetti. Adımlarını hızlandırdı. Sanki acele ederse bu iğrendiği dünya, kafasında yaşayan uyumlu ve akla uygun düzene daha çabuk erişecek gibi geliyordu. Son günlerde gösterdikleri çabalar, demiryolu şebekesinde çıkan karışıklıklar, mitinglerdeki konuşmalar, grev yapmak için verilen kararlar hep önlerinde uzanan geniş yolu kat etmeleri için gerekli birer adımdılar. Gerçi grev yapmamışlardı ama bu kararlardan bütünüyle vazgeçmiş de değillerdi. Tiverzin o ara o kadar heyecanlıydı ki bu uzun arayı koşa koşa soluk almadan aşıp bitirmek istiyordu. Böyle geniş adımlarla nereye gittiğinin farkında değildi. Ama ayaklarının kendisini nereye götürdüğünü çok iyi biliyordu. Tiverzin Antipov'la toplantı yerinden ayrıldıktan sonra komitedekilerin hemen o gece grev yapmaya karar vermiş olduklarını çok geç öğrendi. Hemen oracıkta yapılacak işleri, kimin nereye, ne zaman gideceğini bir bir konuşup karara bağlamışlardı. Tiverzin, lokomotif tamir atölyesindeki düdüğü öttürdüğü zaman depolardan, yük garından işçiler çıkıp gruplar oluşturmaya başlamışlardı bile. Tamir atölyesinin keskin düdüğü, Tiverzin'in yüreğinden kopup gelen bir çığlık gibi yükseliyor, yükseliyordu. Depolardan gelen işçiler, Tiverzin'in işaretiyle ellerindeki aletleri bırakmış olan başka işçi gruplarına katılmaya başladılar. Yıllar yılı Tiverzin, o gece işi ve tren trafiğini durduran kimsenin kendisi olduğunu düşündü. Bu düşüncesinde yanıldığını çok sonra, bir sürü suçtan dolayı mahkemeye çıktığı zaman öğrendi. Bir sürü insan, herkes nereye gidiyor, niçin düdük çalıyor diye evlerinden, atölyelerinden dışarı fırlıyordu. ''Sağır değilsin ya'' diye karanlıktan bir ses cevap verdi. ''Yangın var. Tehlike işareti veriyorlar. Hepimiz yangını söndürmeye gidiyoruz.'' ''Yangın nerede?'' ''Cehennemin dibinde. Ben de senin gibi kalabalığa katıldım, gidiyorum işte.'' Kapılar açılıp çarpıldı. Dışarıya başka işçiler çıktı. ''Yangın mı varmış?'' ''Yok canım. Siz hala bu aptalı dinleyin. Greve başlamak için işaret veriyorlar işte. Anlamıyor musunuz? Hadi bakalım arkadaşlar, aletleri bırakın. Pis işlerini gördürecek başka aptallar bulsunlar. Hadi eve gidiyoruz dostlar.'' Kalabalığa durmadan insanlar katılıyordu. Demiryolu işçileri grevi başlamıştı. 7. Tiverzin iki gün sonra evine uykusuzluktan bitkin düşmüş, iliklerine kadar donmuş halde döndü. Yılın o mevsiminde hiç görülmeyen bir don önceki gece başlamıştı. Tiverzin'in üstünde ise ince elbiseler vardı. Kapıcı Gimazettin onu sokak kapısında karşıladı. Bozuk bir Rusçayla, ''Sağ ol, sana minnettarım Bay Tiverzin.'' dedi. ''Bunu ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Senin için hep dua edeceğim.'' ''Sen delisin Gimazettin. Ne demeye bana bay diye hitap ediyorsun? Bırak bu lafları da ne söyleyeceksen çabuk söyle. Hava ne kadar soğuk görüyorsun.'' ''Hiç merak etme. Birazdan seni iliklerine kadar ısıtacağız. Annen Marfa Garvilavna'yla dün yük garından odun taşıdık. Hem de meşe odunu, kupkuru.'' ''Teşekkür ederim Gimazettin. Söyleyecek başka bir şeyin varsa hemen söyle. Yoksa donmak üzereyim.'' Geceyi evde geçirmemeni öneririm Tiverzin, saklanmalısın. Polis durmadan gelip seni aradı, eve gelmediğini söyledim. Buraya kimler gelir diye sordular. Demiryolu işçilerinden başka kimsenin gelmediğini söyledim. Tiverzin bekardı. Annesi ve evli olan küçük erkek kardeşiyle oturuyordu. Bina civardaki bir kilisenin malıydı. Kiracılar arasında papazlarla manav ve kasap loncasına dahil iki kiracı daha vardı. Diğerleri Moskova-Brest demiryolu hattında çalışan işçilerdi. Bina kâgirdi. Dört bir yanı bakımsız, pis bir avluyla çevriliydi. Üzeri kapalı, tahtadan merdivenler evin dışında bulunuyordu. Hemen hepsi avluya bakardı. Her yandan hela ve lahana turşusu kokuları geliyordu. Tiverzinlerin oturduğu daire ikinci kattaydı. Kapının önündeki sahanlıkta bir su fıçısı vardı. Saka tarafından her gün dolduruluyordu. Tiverzin merdivenlerden çıkarken su fıçısının kapağının yerinden oynamış, su tasının da suyun donmuş üst tabakasına yapışmış olduğunu gördü. Gülümseyerek bu Prov'un işidir dedi. Herifin ciğerlerinde yangın var sanki. Prov, Afasaniyevich Sokolov Kilisesi'nin kayyumuydu. Tiverzin'in annesinin akrabası olurdu. Tiverzin su tasını buz tabakasından koparıp aldı, tahtanın üstüne koydu. Kapının zilini çaldı. Kapı açılınca yüzünde sıcak bir aile havası, ocakta pişmekte olan yemeğin güzel kokusu çarptı. ''Merhaba anne'' diyerek Tiverzin içeri girdi. ''Ocak amma da güzel yanıyor, burası sıcak ve güzel.'' Annesi kendini Tiverzin'in boynuna attı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Tiverzin annesinin başını okşadı. Bir süre sonra da onu yavaşça itti, yumuşak bir sesle ''Ne bir şey kazanıldı ne de bir şey kaybedildi.'' dedi. Demiryolu Moskova'dan Varşova'ya kadar ölü, işlemiyor. Biliyorum, bunun için ağlıyorum ya, senin peşine düşecekler. Buralarda durmamalısın Kuprinka. Şu senin eski göz ağrın Pyotr Kudayev neredeyse kafamı kıracaktı anne. Tiverzin bunu annesini güldürmek için söylemişti ama annesi oldukça ciddi bir tavırla onunla alay etmen doğru değil yavrum diye cevap verdi. Zavallı acınacak durumda. Herhalde haberim vardır. Pavel Antipov'u tutukladılar. Karısı tifodan hastanede yatıyor. Oğlu Paşa da sağır halasıyla evde yapayalnız. Evi görme, didik didik etmişler. Üstelik evden de çıkaracaklarmış. Çocuğu yanımıza almamız iyi olacak. Prov ne istiyormuş? Prov'un geldiğini nereden biliyorsun? Su küpünün üstü açıktı. Su tası da suyun içine bırakılmıştı. Bunu Prov'dan başkası yapmaz. Kendi kendime Prov gelmiş, içi yanınca su içmiş dedim. Ne kadar zekisin Kuprinka. Evet geldi. Oduna gereksinmesi varmış. Kendisine bir parça odun verdim. Aman ben ne aptal şeyim tanrım. Sana getirdiği haberi anlatayım. Çar bir anlaşma imzalamış. Bundan sonra köylülere toprak verilecekmiş. Herkes soylularla eşit haklara sahip olacakmış. Kesin olarak imzalanmış. Sadece halka duyurulması kalmış. Sinod Meclisi Kilisesi'nde ayinler sırasında okunsun diye bir şey yazmış. Çara minnetini bildiren bir şeymiş galiba. Prov adını söylemişti ama unuttum. 8. Babası grevi hazırlayanlardan olduğu için tutuklanan Paşa Antipov Tiverzinler'de kalmaya başladı. Paşa temiz, düzenli bir çocuktu. Düzgün, temiz bir yüzü vardı. Saçlarını tam ortadan ayırarak tarıyordu. Durmadan saçını tarar ya da gömleğini, okul giysisinin kemerini düzeltirdi. Son derece şakacı, doğru görüşlü bir çocuktu. Gördüğü ve işittiği şeylerin taklidini yaparak herkesi kahkahadan kırar geçirirdi. 17 Ekim tarihinde Çar'ın yeni bir anayasayı kabul edeceğini bildiren ilanlardan sonra kentin Kaluga kapısıyla Tver kapısı arasında bir gösteri düzenlenmişti. Horoz çok olunca sabah geç olur diye bir atasözü vardır. İşte bunun gibi gösteriyi tasarlayan birkaç devrimci örgüt arasında anlaşmazlık çıkınca gösteri de geri kaldı. Ama gösterinin yapılacağı sabah sokaklarda halkın toplandığını görünce temsilcilerini hemen göstericilerin arasına sokmuşlardı. Tiverzin'in bütün uyarılarına karşın annesi yanına Şaklaban Paşa'yı da alarak gösteriyi görmeye gitti. Kasım ayının kuru, soğuk bir günüydü. Gökyüzü kurşuni bir renk almıştı. Arada sırada birkaç kar tanesi salına salına düşüyordu. Sokaklarda bir insan seli akmaktaydı. Nereye baksanız hep insan yüzleri görürdünüz. Pamuklu pardesüleriyle işçiler, astragan kalpaklı ihtiyarlar, kız öğrencilerle çocuklar, üniformalarını giymiş demiryolu işçileri sokaklara dökülmüşlerdi. Tramvay deposuyla telefon santralinin uzun çizmeli, meşin ceketli işçileri de kalabalığa karışmıştı. Bir süre Marsel, Varşova ve Canınızı Verdiniz adlı marşları söylediler. Sonra alayın önünde geri geri yürüyen, elindeki şapkasını sopa gibi tutarak havaya atıp kapan adam durdu. Şapkasını başına geçirdi. Ardından da çevresindeki diğer insanların ne söylediğini dinlemeye başladı. Marşların ahengi yavaş yavaş bozuldu, sonunda da kesildi. Muazzam kalabalığın donmuş kaldırımlar üstünde çıkardığı ayak seslerinden başka bir şey işitilmez oldu. Gösteriyi düzenleyenlerin arkadaşları gelip sokağın aşağı tarafında Kazak askerlerinin pusuda beklemekte olduğunu haber vermişlerdi. Kazakların kurdukları pusu o civardaki bir eczaneye telefonla bildirilmişti. Grup liderleri pusu kurmuşlarsa ne olacak diye cevap verdiler. Paniğe kapılıp kargaşalığa neden olmamalıyız. Önümüze çıkan ilk resmi binayı işgal edip halka tehlikeyi bildirelim. Ondan sonra da dağılalım. Bu kez gidilecek en iyi binanın hangisi olduğu hakkında tartışmaya giriştiler. Bazıları Ticaret Ajantaları Birliği binasını, kimisi Yüksek Teknik Okulu'nu, birçokları da Yabancı Diller Ticari Muhabere Okulu'nu ileri sürüyorlardı. Böyle tartışarak yürürlerken karşılarına Yüksek Üretim Kurumu binası çıktı. Burası az önce ileri sürülen binalar kadar elverişli ve işlerine yarayacak bir yerdi. Alay binanın önüne gelince grup liderleri merdivenlere çıkıp kalabalığa yürüyüşün durması için işaret verdiler. Ama işaretleri yanlış anlaşıldı. Kalabalık merdivenleri tırmanıp kapıları ardına kadar açtı. Okulun sofasını büyük bir insan kalabalığı doldurdu. Karşı taraftaki büyük beton merdivenlere doğru ilerlediler. Arkadan birkaç kişi konferans salonuna, konferans salonuna diye seslendi ama kalabalık dinlemedi. Koridorlara, sınıflara yayılmaya devam etti. Sonunda gösterinin liderleri kalabalığı konferans salonunda toplamayı başardılar. Bütün o şarkı söylemelerden ve uzun yürüyüşlerden sonra kalabalık sessiz sedasız oturup biraz dinlenmeye karar vermişti. Birçok noktada anlaşılan liderler sanki hep aynı şeyi söylüyor gibiydiler. Aralarında ufak tefek anlaşmazlık varsa bile dinleyiciler bunun farkında değilmiş gibi duruyor, bir süre oturup dinlemekten sevinçli görünüyorlardı. Sonunda en büyük alkışı konuşmacıların en kötüsü kazandı. Çünkü dinleyiciler konuşanın söylediklerini izlemek için çaba göstermiyor, söylediği her şeye kafa sallıyor, cümleler arasındaki uzun aralara aldırış etmiyorlardı. Bu arada utanın diye sesler işitildi. Bir protesto telgrafı yazıldı. Sonra konuşanın tek düze sesinden bıkan dinleyiciler tek vücut gibi hep birden ayağa kalktılar. Konuşan adama aldırış eden kalmamıştı. Kalabalık birinin peşine takılarak sokağa döküldü. Yürüyüş devam ediyordu. Onlar içeride otururken kar yağmaya başlamış, sokak bembeyaz olmuştu. Kar gittikçe daha da hızlanarak yağıp duruyordu. Kazak askerleri atlarını kalabalığın üzerine sürünce geriden gelenler bir süre olanları fark etmediler. İlk sıralardan yaşasın diye kopan çığlıklar büyük dalgalar halinde onlara kadar geldi. Bazıları imdat, katiller diye bağırdılar. Ama bunlar büyük gürültünün arasında kaybolup gitti. Hemen hemen aynı anda bu bağırışmalar sürüp giderken kalabalık ikiye ayrıldı. Arada atların üstünde sessizce ilerleyen, kılıçlarını kalabalığın üstüne sallayan Kazak askerleri göründüler. Yarım bölük asker kalabalığın arasından geçti. Geri döndü, alayın arka bölümüne daldı. Bundan sonra kıyım başladı. Birkaç dakika sonra sokak bomboş kalmıştı. Kalabalık yan sokaklara doğru dağılıp uzaklaşıyordu. Şimdi karın yağışı daha hafiflemişti. Kuru, nemsiz akşam kara kalemle çizilmiş bir resme benziyordu. Sonra evlerin arkasında batmakta olan güneş birden bir köşede beliriverdi. Sokakta kırmızı olan ne varsa teker teker parmağıyla gösterir gibi işaret etti. Kazak askerlerinin şapkalarının kırmızı tüylerini, yerde görünen bir kırmızı bayrağı, kar üzerindeki kırmızı kan izlerini iyiden iyi ortaya çıkardı. Kaldırımın kenarında kafası yarılmış bir adam inleyerek sürünüyor, kalabalığı sokağın sonuna kadar kovalamak zorunda kalan birkaç Kazak askeri ağır ağır geri dönüyorlardı. Marfa Tiverzina başörtüsü omuzuna kaymış, perişan bir görünüşle atların ayakları dibinde bir o yana bir bu yana koşarak ''Paşa, paşa!'' diye bağırıyordu. Paşa o ana kadar yanından ayrılmamıştı. Konferans salonundaki son konuşmacının taklidini yaparak Marfa Tiverzina'yı epeyce güldürmüştü. Ama Kazak askerlerinin saldırısıyla çıkan karışıklık da ortadan kaybolmuştu. Askerlerden birinin kırbaç darbesi Marfa Tiverzina'nın sırtına indi. Mantosu pamuk astarlı olduğu için canı pek yanmamıştı. Ama yine de ağız dolusu küfür etmekten kendini alamadı. Çekilen askerlere doğru hınçla yumruğunu salladı. Onun gibi yaşlı bir kadına kırbaçla vurmaları kadar çirkin, kaba bir davranış olamazdı. Marfa Tiverzina şaşkın ve telaşlı bir halde çevresine bakınırken paşayı sokağın karşı kaldırımından gördü. Çocuk bir bakkal dükkanıyla ev arasındaki aralıkta duruyordu. Küçük bir kalabalık atıyla kaldırıma kadar çıkan Kazak askerlerinin hışmından kurtulmak için buraya sığınmıştı. Halkın şaşkınlığı Kazak askerlerinin hoşuna gidiyordu. Atını kalabalığın üstüne doğru sürüyor, geri çekiyor, sirkte numara yapıyormuş gibi atını şaha kaldırıyordu. Birden arkadaşlarının geri çekilmekte olduğunu gören asker atını mahmuzladı, sıradaki yerini aldı. Kalabalık dağıldı. Sesini çıkaramayacak kadar korkmuş ve ürkmüş olan paşa hemen yaşlı kadının yanına koştu. Tiverzina eve varıncaya kadar söylendi durdu. Pis katiller diyordu. Çar özgürlük verdi diye halk mutlu ama onlar buna dayanamıyorlar. İçleri güçleri ortalığı karıştırmak. Tiverzina Kazak askerlerine, aklına gelen her şeye, hatta kendi oğluna bile kızıyordu. Böyle zamanlarda her şeyin sersemler, beyinsizler dediği oğlunun arkadaşlarının başının altından çıktığına inanırdı. Bu sersemler ne istiyorlar dedi. Kafalarında bir damla akıl yok. Bağırıp çağırmaktan, saçma sapan laflar etmekten başka bir şey bilmiyorlar. Hele o geveze herif. Paşa hadi bana göster şekerim. O geveze herif nasıl konuşuyordu? Ay vallahi çatlayacağım şimdi. Ne kadar benzetiyorsun ki paşa? Eve gelince Marfa Tiverzina oğlunu bir güzel azarladı. O çam yarması gibi sakallı, çobur suratlı heriften kırbaç yiyecek yaşta mıydı o? Anne sen beni ne sanıyorsun? Kazak askerlerinin kumandanı ya da jandarma komutanı mı? 9. Nikolay Nikolayevich odasının penceresinden halkın üstüne saldıran Kazak askerlerini ve oradan oraya çil yavrusu gibi kaçışan insanları görmüş, bunların kim olduğunu hemencik anlamıştı. Aralarında Yuri'nin olup olmadığını görmek için dikkatle baktı. Ne Yuri'yi ne de tanıdığı başka birini görebilmişti. Ama Dudorov'un oğlunu görür gibi olduğundan emindi. Daha geçenlerde oğlanın omuzunda bir kurşun gömülmüştü. Yine de akıllanmak bilmiyordu sersem. İşi olmayan, gereksiz yerlerde dolaşıp duruyordu. Nikolay Nikolayevich Petersburg'dan yeni gelmişti. Moskova'da evi yoktu. Otelde de kalmak istemediğinden uzaktan akrabası olan Sventitskiler'de konuk kalıyordu. Aile ona evin üst katında bir oda vermişti. Sventitskilerin çocuğu yoktu. Bu yüzden ailenin bir prensten kiraladıkları bu ev onlara çok büyük geliyordu. Prensin büyük köşklerinin geriye kalan bölümünde 3 tane iç avlu, geniş bir bahçe, bu bahçeye dağınık bir biçimde ayrı zamanlarda yapılmış bir sürü bina vardı. Binaların her biri ayrı bir mimari tarzındaydı. Köşkün 3 yanı yola bakıyordu. Buraya Munchnoy Grodok mahallesi deniyordu. 4 penceresi olmasına rağmen Nikolay Nikolayevich'in çalışma odası karanlıktı. Oda kitaplar, kağıtlar, halılar, tablolarla tıklım tıklım doluydu. Evin köşesine rastlayan bölümde bir de balkon vardı. Odaya bahçeden mor gölgeler vuruyordu. Ağaçların dallarından, don yağından yapılmış mumlara benzeyen buz parçaları sarkıyordu. Üzerleri karlarla kaplı ağaçların, dallarını çalışma odasının zeminine sermek ister gibi bir halleri vardı. Nikolay Nikolayevich uzaklara bakmaya devam etti. Petersburg'da geçirdiği son kışı düşünüyordu. Gapon'u, Gorki'yi, Witt'le tanışmasını, modern, beğenilen yazarları anımsıyordu. Moskova'ya bir kitap yazmak için gelmiş, gürültülü patırtılı yerden kaçarak eski başkentin sessiz, sakin havasına sığınmak istemişti. Ama ne yazık ki bu isteği gerçekleşmemişti. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş gibiydi. Her gün konferanslara devam etmek zorunda kalıyor, hem dinliyor hem de gerektiği zaman kendisi de çıkıp konuşuyordu. Kimi zaman kadınlar için yüksek kurslarda, kimi zaman da din felsefesi konusunda konferanslar veriyordu. Bu konferansların kimisini Kızıl Aç örgütü, kimisini de grev yardım sandığı yararına yapıyordu. Nikolay Nikolayevich'in bütün isteği İsviçre'ye kaçmak, ormanlık kantonlardan birinde göllerin sessizliğine, dağların huzuruna kavuşmaktı. Nikolay Nikolayevich pencerenin önünden çekildi. Dışarı çıkıp bir arkadaşına gitmek ya da sokaklarda dolaşmak gereksinimi duydu. Ama Tolstoyculardan Bulochov'un şu ya da bu işi görüşmek üzere geleceğini anımsadı. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşırken düşünceleri yeğenine çevrildi. Nikolay Nikolayevich, Volga Nehri yakındaki o ücra kasabadan ayrılıp Petersburg'a yerleştiği zaman Yuri'yi Moskova'da akrabası olan ailelerin yanına bırakmıştı. Vadanyapin, Ostromilenis, Selyavins, Mikhailses Sventski ve Gromekos aileleri yakın akrabalarıydı. İlk önce Yuri, aile arasında Fredi diye çağrılan geveze, yaşlı Ostrom Silenski'nin evinde kaldı. Ev sahibi yaşlı, aksi bir adamdı ve evlatlığı Matya ile nikahsız olarak yaşıyordu. Bunun için kendini toplumun temellerini sarsan bir insan olarak görüyor, bir fikir savaşçısı sayıyordu. Ne var ki beslenen güvene yakışır bir insan olmadığını göstermiş, Yuri'nin öğrenim ve bakımı için verilen parayı kendine harcamak gibi çirkin bir davranışta bulunmuştu. Bunun üstüne Yuri, Profesör Gromeko ailesinin yanına yerleştirilmişti. Halen de onların yanındaydı. Nikolay Nikolayevich Gromeko ailesinin havasını Yuri için en uygun yer olarak görüyordu. Kızları Tonya Yuri'nin yaşındaydı. Oğulları Misha Gordon da Yuri'nin sınıf arkadaşıydı. Çocuklar tatillerini de evde geçirirlerdi. Nikolay Nikolayevich aralarında bir sac ayağı oluşturuyorlar diye düşündü. Aşkın Anlamı adlı şiir kitabını ve Tolstoy'un Kroçyer sanatını ellerinden düşürmüyorlar. İşleri güçleri uzun uzun nutuklar çekip çirkin şeylerden uzak durmak. İnsan temiz kalmak için bazı özverilerde bulunmalı. Ama bunlar fazla ileri gidiyor, işin tadını kaçırıyorlar. Ne kadar çocukça, tuhaf bir halleri vardı. Varlıkları seks denen şeyle öyle doluydu ki seksle ilgili her şeye çirkin, kaba etiketini yapıştırarak ondan uzak durmaya çalışıyorlardı. Hatta bu sözcüğü işittikleri zaman bile ya kıpkırmızı kesiliyor ya da sapsarı oluyorlardı. Bu kadarı doğru değildi. Nikolay Nikolayevich, ben Moskova'da olsaydım bunun bir çaresine bakardım diye düşündü. Evet, insana utanç gerekti ama bu kadarı da çoktu. Bu bir çeşit hastalıktı. Ah Vyolochnovich, buyurun hoş geldiniz. Nikolay Nikolayevich'in düşünceleri konuğunun gelişiyle son bulmuştu. 10. İçeri sırtında kurşuni renkli Tolstoy tipi bir gömlek, belinde geniş bir deri kemer bulunan şişman bir adam girmişti. Pantolonunun dizlerinin hizasına gelen kısımları şiş şişti. Ayaklarında keçi ayakkabılar vardı. Görünüşte iyi huylu bir insana benziyordu. Ama gözüne kıstırdığı monoklunun öfkeyle titrediği görülüyordu. Paltosunu eve girince çıkarmıştı. Ama atkısı hala boynundaydı. Sırtından sarkmış yerlerde sürünüyordu. Yuvarlak süet şapkası elindeydi. Atkısıyla şapkası rahat hareket etmesine engel oluyordu. Bu yüzden Nikolay Nikolayevich ile el sıkışamadı. Hatta bir merhaba bile diyemedi. Odanın içini süzerek çaresizce hımm diye söylendi. Nikolay Nikolayevich elindekini istediğin yere koy dedi. Bunun üstüne Vyolochnov'un kendine olan güveni yenilendi, çenesi açıldı. Vyolochnov Tolstoy'un çömezlerindendi. Tolstoy'un sürekli hareket halinde bulunan soylu düşünceleri bu adamda basit, adi bir biçimdeydi. Nikolay Nikolayevich'ten bilmem hangi okulda siyasi mahkumlar yararına verilecek bir konferansta konuşmasını rica etmeye gelmişti. Ben o okulda konferans vermiştim diye Nikolay Nikolayevich cevapladı. Siyasi mahkumlar yararına mı konuşmuştun? Evet, bunu tekrarlaman gerekiyor. Nikolay önce istekli değilmiş gibi göründü. Sonra bu öneriyi kabul etti. İş konusu böylece halledilince Nikolay Nikolayevich konuğunu daha fazla oturması için zorlamadı. Vyolochnov da hemen gitmek istiyordu. Ama herhalde bunun yakışık almayacağını düşünerek biraz daha konuşmak, yakınlık göstermek istiyordu. Oysa konuşma sıkıcı bir hal almıştı. Demek şimdi sen de gerici oldun. İşi mistisizme döktün ha? Ne demek istiyorsun? Boşuna vakit harcıyorsun. İl meclisini anımsıyorsun değil mi? Evet anımsıyorum. Seçimlerde birlikte çalışmıştık. Köy okulları, teknik öğretmen okulları için az mücadele etmemiştik doğrusu. Anımsıyorsun değil mi? Anımsamaz olur muyum? Ne büyük kavgaydı o. Ondan sonra sen galiba sağlık ve sosyal yardım işlerinde çalışmaya başlamıştın sanıyorum. Peki ama şimdi bu bilgince tavırlardan amacın ne? Senin gibi halkı yakından tanıyan, alaycı bir insanın bu hale gelmesine şaşıyorum. İnanamıyorum. Yoksa böyle bir davranışın ardında gizli bir amaç mı var? Niçin düşünmeden konuşuyorsun? Bizim konuştuğumuz konu neydi? Sen benim fikirlerimi bilmezsin ki. Evet, bir ara beni epeyce oyaladı. Rusya'nın okula, hastaneye gereksinimi var. Masal kahramanlarına, efsane tanrılarına değil. Bunun tersini söyleyen yok. Köylüler paçavralar içinde, açlıktan nefesleri kokuyor. Konuşma bu biçimde sürüp gidiyordu. Ne kadar yararsız olduğunu bildiği halde Nikolay Nikolayevich de yine de kendisini simgesel okulun bazı yazarlarına yaklaştıran sebeplerin neler olduğunu anlatmaya çalıştı. Sonra Tolstoy'un öğrentilerine geçerek bir noktaya kadar seninle aynı fikirdeyim dostum dedi. Ama Tolstoy'un bir sözü vardı. Bir insan kendini güzelliğe ne kadar verirse iyilikten o kadar uzaklaşır. Sen de bunun tersini düşünüyorsun değil mi? Yani dünyayı güzelliğin, Dostoyevski, Rozanov gibi yazarların kurtaracağını sanıyorsun değil mi? Dur, bırak da sana ne düşündüğümü anlatayım.